Ayrım 13 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 119 Majuba'nın içi tek bir odadan ibaretti. Alçak tavanın üzeri kapının biraz ötesinde akan nehrin kenarından toplanan sazlarla örtülmüştü. Pencereler taş duvarlar üzerinde ince yarıklardan ibaretti ve perde niyetine kurutulmuş antilop derileri asılmıştı. Toprak zeminin ortasında üzeri açık bir şömine vardı. Duman tavandaki delikten çıkıyordu. Kulübenin uzak köşesinde tavana asılmış ham deriyle odadan ayrılmış bir köşe vardı. Avlanmak için buraya geldiğimizde babamı orada yatırırız. Horlamasını biraz olsun bastırabileceğini düşündük dedi Jim Louisa'ya. Ama elbette işe yaramadı. Onun horultusunu hiçbir şey bastıramaz. Güldü. Şimdi de sen orada yatacaksın. Ben horlamam diye protesto etti Louisa. Horlasan bile uzun sürmeyecek. Atlar dinlenir, katırlar yüklenir. Senin de üzerine doğru düzgün bir giysi uydurur uydurmaz buradan ayrılacağız.
Tüm bunlar ne kadar zaman alacak?
Karadaki askerler peşimize düşmeden yola çıkacağız.
Nereye gideceğiz?
Bilmiyorum. Ona gülümsedi ama oraya vardığımızda sana söylerim. Ölçüp biçercesine ona baktı. Paçavraya dönmüş elbisesi kızı neredeyse çıplak bırakmıştı. Pelerini omuzlarına sıkıca sarmıştı. Kıyafetin kalede vadiyle yemek yemek için pek uygun sayılmaz. Zamanın katırların üzerinden indirip duvarın önüne istiflediği yüklerin yanına gitti. Sandıklardan birini karıştırdı ve sonunda bir top kumaş ve bir dikiş kutusuyla geri döndü. Umarım dikiş dikmeyi biliyorsundur.
Annem bana kendi giysilerimi dikmeyi öğretmişti.
Güzel ama önce yemek yiyeceğiz. 2 gün önce yaptığım kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedim. Zama ateşin üzerindeki 3 ayaklı avcı tenceresinde pişen geyik yahnisini tabaklara bölüştürdü. Sonra her tabağa birer parça sert mısır ekmeği koydu. Jim yemeğinden bir lokma aldı, ağzı doluyken Louisa'ya sordu. Annen sana yemek pişirmeyi de öğretmiş miydi?
Louisa başını salladı. O meşhur bir aşçıydı.
Amsterdam valisi ve kraliyet ailesinin prensi için de yemek pişirmiştir. Öyleyse yemek yapma işini sen üstlenebilirsin dedeciğim. Zama bir keresinde bir hotanto şefini zehirlemişti. Olayın vahametini anlaman için bir hotantonun çakalları öldüren yiyecekleri bile yediklerini ve sağlıklı kaldıklarını söyleyeyim. Zama'ya tereddütle bakan Louisa'nın kaşığı havada kaldı.
Doğru mu bu?
Hotantolar Afrika'daki en büyük yalancılardır dedi Zama. Ama hiçbiri Somoya ile boy ölçüşemez.
Yani şaka yapıyordu.
Evet dedi Zama, kötü bir İngiliz şakası. İngiliz şakalarını anlamayı öğrenebilmek için uzun yıllar gerekiyor. Bazı insanlar ise asla öğrenemiyor. Yemekten sonra Louisa kumaşı ölçüp biçmeye koyuldu. Jim de Zama, Jim'in aceleyle seçtiği yükleri açıp içindekileri kontrol ettiler ve tekrar düzenlediler. Jim kendi giysilerini ve çizmelerini giyerek rahatladı. Kaiser'ın tünüğüyle pantolonunu Zama'ya verdi. Kuzeydeki vahşi kabilelerle çarpışmaya girecek olursak, onları bir şirket albayının üniformasıyla etkileyebilirsin. Tüfekleri temizleyip yağladılar, sonra çakmak taşlarını değiştirdiler. Kurşun kabını ateşin üzerine koyup kurşun eriterek, Jim'in Albay Kaiser'dan aldığı piştov için ek mermi hazırladılar. Tüfekler için saçma torbaları doluydu. En az 5 fıçı daha barut getirmen gerekirdi dedi Zama barutlukları doldururken. Avlanmaya başladığımızda saldırgan kabilelere rastlarsak elimizdekiler kısa sürede bitecektir. 20 katır daha bulabilseydim 50 fıçı daha getirirdim dedi Jim sertçe. Sonra yere serdiği kumaşın üzerine eğilmiş harıl harıl çalışan Louisa'ya seslendi. Keseceği bölgeyi ocaktan aldığı bir kömür parçasıyla işaretliyordu. Bir tüfeği doldurup ateşleyebilir misin? Louisa mahcup bir ifadeyle başını 2 yana salladı. O halde sana öğretmek zorunda kalacağım.
Yerdeki kumaşı işaretledi. Ne yapıyorsun?
Bir etek. Bir pantolon hem daha kullanışlı olur hem de daha az kumaş isterdi. Louisa'nın yanakları pembeleşti. Kadınlar pantolon giymez. Senin gibi ata düz binip bol bol yürüyüp koşacaklarsa giymeliler.
Başıyla kızın çıplak ayaklarını işaret etti.
Zama sana pantolonuna uyacak geyik derisinden güzel bir çift çizme yapar.
Louisa pantolonunun paçalarını iyice bol kesti. Bu şekilde daha da çocuksu bir hal almıştı. Hapishane gemisinde giydiği elbisenin eteklerini kısaltarak kalçasının altına kadar uzanan bir bluz haline getirdi. Beline Zama'nın ham deriden yaptığı bir kemer bağladı. O arada zamanın çok usta bir yelken terzisi ve deri işlemecisi olduğunu öğrenmişti. Yaptığı deri çizmeler Luisa'nın ayaklarını yumuşakça sarıyordu. Dizleri ne kadar uzanıyor, dışarı kıvırdığı kesimdeki tüyler görünümüne vahşi bir ifade katıyordu. Luisa son olarak başına güneşten korunmak için kendisine yelken bezinden bir başlık yaptı. Jim ertesi sabah erken saatlerde ıslık çalarak ateş topunu çağırdı. Aygır nehir boyundaki taze bahar otlarını hemen bırakıp geldi. Her zamanki sevgi gösterisini aksatmayarak efendisini ezecekmiş gibi üzerine doğru koştu. Jim de dizginleri atın başına geçirirken sevgi dolu birkaç cümle söyledi. Luisa kulübenin önünde belirdi. ''Nereye gidiyorsun?'' ''İzlerimizi süpürmeye.'' ''Bu ne anlama geliyor?'' İzlenmediğimizden emin olmak için geldiğimiz yoldan geri dönmeliyim.
Ben de seninle gelmek isterim. Asil yüreğe bindi. İki atta iyice dinlendi.
Eğer de o zaman diye davet etti onu Jim. Luisa kemerindeki keseye büyük bir parça mısır ekmeği saklamıştı. Ama asil yürek ekmeğin kokusunu o dağ kulübeden dışarı ilk adımını atar atmaz almıştı. Hemen Luisa'nın yanına geldi. O ekmeği yerken Luisa da kısrağı eğerledi. Jim kızın kayışı bağlamasını ve atın üzerine binmesini izledi. Kız yeni pantolonuyla çok rahat hareket ediyordu. Albaydan kurtulup seni taşımaya başladığı için Afrika'daki en şanslı at olmalı dedi Jim. Bir filin ardından bir kirpicik. Jim de ateş topunu eğerledi. Kılıfa bir tüfek yerleştirdi. Omzuna bir barut tozu boynuza astı ve atın üzerine sıçradı. Yolu göster bakalım dedi Luisa'ya.
Geldiğimiz yolu mu takip edeceğiz?
Sonra cevabını beklemeden asil yüreği tepeden yukarı sürmeye başladı. Atın üzerinde doğal bir duruşu vardı ve dizginleri tutuşu çok hafifti. Kısrak onun ağırlığını hiç fark etmemiş gibi yokuş yukarı uçarcasına koşuyordu. Jim arkada kalarak kızın stilini izledi. Ata yan binmeye alışıksa bacaklarını açarak sürmeye çabucak adapte olmuştu doğrusu. At üzerinde yaptıkları uzun gece yolculuğunu düşündü ve bu kadar çabuk iyileştiğine şaşırdı. Koşullar ne olursa olsun pes etmeyeceği anlaşılıyordu. Tepeye vardıklarında Jim liderliği aldı. Vadilerin ve boğazların oluşturduğu labirentte yolunu hatasızca buldu. Luisa'ya her yamaç her tepe birbirinin aynı gibi görünüyordu. Ama Jim hiç tereddüt etmeden sert dönüşler yapıyor, hızla ilerliyordu. Ne zaman önlerinde geniş bir arazi açılsa Jim atından iniyor ve yüksek bir noktaya tırmanarak dürbünüyle ufku gözlüyordu. Luisa bu kısa molalardan oldukça memnundu. Zira bu fırsatla etrafındaki müthiş manzaranın keyfini çıkarabiliyordu. Kendi vatanının dümdüz uzanan topraklarından sonra bu dağlar cennete dek yükseliyormuş gibiydi. Uçurum duvarlarının rengi kırmızı, mor ve kahverengi arasında değişiyordu. Taşlık yamaçlar çalı yığınlarıyla kaplıydı. Bazılarının çiçekleri dev iğneliklere benziyordu. Renkleri ise nergis sarısı ve parlak turuncuydu. Uzun kuyruklu kuş sürüleri çiçeklerin üzerinde toplanmışlar, kıvrık gagalarını içlerine sokuyorlardı. Arı kuşları dedicim, Luisa kuşları gösterdiğinde, çiçeklerden nektar içiyorlar. Luisa gemi enkazından kurtulduğundan beri ilk kez etrafına alıcı gözle bakma fırsatını bulmuştu. Bu yeni tuhaf topraklara karşı içinde karşı konulmaz bir çekim hissediyordu. Martı'da yaşadığı korkunç günlerin anısı eskide kalan bir kara basanmışçasına şimdiden yok olmaya yüz tutmuştu. Bir başka dik yamacı tırmandılar. Tepeye vardıklarında Jim atından inip ateş topunun dizginlerini Luisa'ya verdi ve dürbünüyle dağın diğer tarafını inceledi. Luisa onu sessizce izliyordu. Jim'in duruşu aniden değişti. Telaşla eğilip iki büklüm halde aceleyle yanına geldi. Luisa sesi korkuyla titreyerek sordu.
''Ne oldu, takip mi ediliyoruz? Albayın adamları mı?''
''Hayır, çok daha iyisi. Et.''
''Anlamadım. Antilop sayıları 20 civarında. Diğer taraftan doğruca üzerimize geliyorlar.'' ''Antilop mu?''
''Afrika'nın en irileri. Bir öküz kadar büyükler.'' diye açıkladı tüfeğinin faaliyet havasındaki ağız otunu kontrol ederken. ''Eti yağ yönünden oldukça zengindir ve tadı sığır etine benzer.'' Tek bir antilopun tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş eti bizi haftalarca idare eder.
Öldürecek miyiz? Ya albay bizi takip ediyorsa tüfek sesini duymaz mı?
Bu dağlarda ses yankılanır ve duyan geldiği yönü tam olarak kestiremez. Ayrıca bu fırsatı kaçıramam. Zaten etimiz çok az kaldı. Açlıktan ölmek istemiyorsak bu riski göze almalıyım. Atların dizginlerini tutup büyükçe bir kayanın dibine çekti.
Attan in, hayvanların başlarını tut ama gözden uzak kalmaya bak. Ben seni çağırana dek yerinden kıpırdama diye emretti Luisa'ya. Sonra elinde tüfeğiyle koşarak tepeyi tırmandı. Tepeye ulaşmadan hemen önce otların arasına çöktü. Ardına dönüp baktığında Luisa'nın söylediklerini yerine getirdiğini gördü. Sadece başı görünürde kalacak şekilde gizlenmişti. Atlar antilopları korkutmayacaktır dedi kendi kendine. Antilopları onları bir tehdit olarak görmeyecekti. Şapkasıyla gözündeki terleri sildi ve küçük bir kayanın ardına gizlendi. Yüzüstü yatmıyor, oturuyordu. Yüzüstü ateş ettiği takdirde ağır tüfeğin geri tepmesi yüzünden köprücük kemiği kırılabilirdi. Şapkasını bir yastık gibi kullandı ve tüfeğini üzerine yerleştirerek nişan aldı. Dağların insanın içine işleyen sessizliği vadinin üzerine olanca ağırlığıyla çökmüştü. Çiçeklerdeki böceklerin hafif vızıltısı ve bir dağ sığırcığının hüzünlü ötüşü o sessizlikle kulağa aşırı gürültülü geliyordu. Dakikalar damlayan bal gibi ağır ağır geçti. Sonra cin başını kaldırdı, kalbini tekleten bir başka ses duymuştu. Kuru dalların birbirine çarpması gibi hafif bir çıtırtıydı. Cin bu sesi hemen tanıdı. Antilopun sadece ona has çok ilginç bir özelliği vardı. Bacaklarındaki güçlü kas girişleri attığı her adımda tuhaf bir çıtırtı çıkarırdı. Ufak tefek Bushman Bakkat Cim'e daha küçük bir çocukken bunun nasıl olduğunu anlatmıştı. Güneşin doğuda ilk kez yüzünü gösterdiği, dünyanın henüz yeni açmış bir çiçek gibi taze olduğu eski çağlarda tüm Bushmanların Khoisan'ın atası olan Zitok'un kurnazca kurduğu tuzağa Impisi sırtlan düşmüştü. Bütün dünyanın bildiği gibi Impisi halen olduğu gibi o günlerde de çok güçlü bir büyücüydü. Zitok boğazını kesmek için taş bıçağını bilerken Impisi ona ''Zitok beni serbest bırakırsan senin için bir büyü yaparım.'' demişti. Hayatının geri kalan her gecesinde yediğim leşler gibi kokan etimi yemektense yaktığın ateşin üzerinde yağı zengin, tadı muhteşem, dağ gibi antilop eti olacak. ''Nasıl olacakmış bu ey sırtlan?'' diye sormuştu Zitok, leziz antilop etinin düşüncesiyle ağzının suyu akarak. Antilop çok kurnaz bir hayvandı, bulup yakalanması zordu. ''Ona öyle bir büyü yapacağım ki dağlarda olsun çöllerde olsun seni ona götürecek bir ses çıkaracak.'' Zitok bunun üzerine Impisi'yi serbest bırakmıştı. O gün bugündür de antiloplar yürürken bu ilginç sesi çıkarıyor, yaklaşmasını bekleyen avcıyı uyarıyordu. Bakkat'ın hikayesini hatırlayan Jim sırıttı. Tüfeğin ağır horozunu nazikçe çekti ve pirinç kaplı dipçiyi omzu üzerine yerleştirdi. Çıtırtılar giderek yükseldi. Hayvan durdukça kesiliyor, yürümeye başladığında tekrar duyuluyordu. Jim bulunduğu yerin hemen üzerinden gökyüzüne baktı ve aniden engin maviliğin içinde bir çift iri boynuz belirdi. Güçlü kuvvetli bir adamın kolları kadar kalın ve uzundular. Deniz gergedanının boynuzu gibi helezonlar oluşturuyor, Afrika güneşi altında cilalanmış gibi simsiyah parlıyorlardı. Çıtırtılar kesildi ve hayvan kulak kesilmiş de dinliyormuş gibi boynuzlar yavaşça bir taraftan diğer tarafa döndü. Jim antilopun nefesinin hafif ıslığını duydu ve tüm sinirleri yay gibi gerildi. Sonra çıtırtılar tekrar başladı ve boynuzlar trompet biçimli iki kulak ve hemen altlarında bir çift iri göz görüş alanına girene dek yükseldi. Yaşlar içindeymiş gibi görünen gözleri yumuşacık bakıyordu. Uzun kıvrık kirpikler gözlerini çevrediyordu. Dosdoğru Jim'in ruhuna bakıyordu adeta. Genç adamın soluğu kesildi. Hayvan öylesine yakınındaydı ki göz kırpışını bile görebiliyordu. Kıpırdamaya cesaret edemeyerek izlemeye devam etti. Sonra antilop iri başını çevirerek gerisine, az önce çıktığı eğimli araziye doğru baktı. Sonra cime doğru yürüdü ve tüm bedeni görüş alanına dahil oldu. Boynu öylesine kalındı ki cim kucaklamaya kalksa ellerini birleştiremezdi. Çenesinin altından sarkan ağır deri her adımında sallanıyordu. Sırtı ve omuzları yaşlılıktan mavileşmişti. Boyu Jim'inki kadar vardı. Jim'in oturduğu yerden sadece 10-12 adım ötede durdu ve taze otların tadına bakmak için başını eğdi. İri erkeğin hemen ardında sürünün geri kalanı belirdi. Dişilerin tüyleri kahverengiydi. Uzun boynuzlarına rağmen başları daha zarifti. Yavrular kestane rengiydi ve küçüklerin henüz boynuzu yoktu. Biri başını eğdi ve ikizine tosladı. Sonra neşeli bir oyuna başladılar. Anneleri onları ilgisiz bakışlarla izliyordu. Avcı içgüdüsü Jim'in bakışlarını tekrar iri erkeğe çevirdi. Bakkat'ın felsefesini hatırladı. Bırak yaşlı erkekler üresin, dişiler de yavrularını emzirsin. Cim başını yavaşça çevirerek sürünün geri kalanını inceledi. Tam o sırada avı tepenin kenarında belirdi. Bu çok daha genç bir erkekti, 4 yaşından fazla olamazdı. Eti öyle dolgundu ki parlak derisinin altından taşacakmış gibiydi. Bahar'ın taze yapraklarını görünce yanındaki ağaca yöneldi. Dalları olgun, mor meyveler de yüklüydü. Genç erkek Cim'le yüz yüze gelene dek ilerledi, sonra meyveleri yemek için başını, boğazının yumuşak kıvrımını açıkta bırakacak şekilde uzattı. Cim tüfeğinin namlusunu iri hayvana çevirdi. Bir sineğe yaklaşan bir bukaremun yavaşlığıyla hareket ediyordu. Oyuna dalan yavrular toz kaldırıyor ve genellikle tetikte olan dişilerin dikkatini dağıtıyordu. Cim dikkatle genç erkeğin boğazının başlangıç noktasına nişan aldı. Bu kadar yakın mesafeden bile hayvanın kürek kemiklerini mermiyi durdurup dümdüz edeceğini biliyordu. Kalbe, akciğerlere ve ana damarlara ulaşabilmek için hayvanın göğsündeki boşluğu bulmak zorundaydı. Parmağını tetiğin üzerine koydu ve direncini hissetti. Gözünü hedefinden ayırmadan nefes bile almaya çekinerek tetik üzerindeki baskısını yavaşça arttırdı. Horoz gürültüyle yuvasına düştü, çakmak taşı kıvılcımlar saçtı, falya tavasındaki barut beyaz bir duman bulutu çıkararak ateş aldı. Ve pirinç dipçik gök gürültüsüne benzer bir ses eşliğinde omzuna çarptı. Cim geriye doğru hafifçe savrulmadan önce hayvanın sırtının aniden kamburlaştığını gördü ve tam kalbe isabet ettirmiş olduğunu buradan anladı. Ayağı fırlayıp duman bulutunun üzerinden avına baktı. Genç antilop acı içinde donmuş bir halde duruyordu. Cim hayvanın boğazındaki düzgün deliği görebiliyordu. Sürüdeki diğer hayvanlar ani sesle irkilip çil yavrusu gibi dağıldılar ve toynaklarıyla gevşek taşları etrafa sıçratarak tepeden aşağı koşmaya başladılar. Vurulan genç erkek sarsılarak geriledi. Bacakları şiddetli bir şekilde titriyordu. Vücudunun ağırlığını daha fazla taşımadılar ve hayvan sağrısı üzerine çöktü. Başını gökyüzüne doğru kaldırınca tüfeğin açtığı delikten kan fışkırdı. Sonra sırt üstü düştü. 4 bacağı da havada titriyordu. Cim hayvanın son çırpınışlarını izledi. Neşeyle karışık zafer hissinin yerini tüm gerçek avcılarda olduğu gibi bir melankoli aldı. Öldürdüğü hayvanın güzelliğinin verdiği hüzün ve öldürmenin trajedisi iç içe geçmişti. Antilop tamamen kıpırtısız kalınca tüfeğini bir kenara bıraktı ve bıçağını kemerindeki kılıfından çekti. Boynuzları destek olarak kullanıp hayvanın başını geriye çekti ve ustaca 2 hareketle boynun 2 yanındaki arterleri keserek kanın akışını izledi. Sonra arka bacaklarından birini kaldırdı ve testis torbasını kesti. Elindeki tüylü keseyle yerinden doğrulurken Louise atı üzerinde yanına geldi. Cim açıklama gereği duydu. Bıraksaydık eti bozardı. Louise diğer tarafa baktı. Ne şahane bir hayvan, ne kadar da büyük. Gördükleriyle büyülenmiş gibiydi. Sonra sırtını dikleştirdi. Sana nasıl yardım edebilirim? Önce atları bağla. Louise asil yüreğin sırtından inerek atları bir ağaca götürdü. Dizginlerini ağacın gövdesine bağlayıp geri döndü. Arka ayaklardan birini tut dedicim. Bağırsakları içinde bırakırsak et birkaç saat içinde ekşiyip kokuşur. Ağır bir işti ama Louise gözünü kırpmadan yardım etmeye koyuldu. Cim hayvanın karnını kaburgalarına dek yarınca bağırsaklar ve iç organlar yarıktan döküldü. İşte bu noktadan sonra iş pisleşiyor diye uyardı Cim onu. Ama başka bir şey söyleyemeden çocuk sesini andıran bir diğer ses duydular. Sana işini iyi öğretmişim Somoya. Cim bıçağı savunma içgüdüsüyle kaldırarak hızla arkasına döndü ve bir kayanın üzerine oturmuş onları izleyen ufak tefek sarı adama baktı. Bakkat, seni küçük şeytan diye bağırdı Cim öfkeden ziyade korkuyla. Sakın bunu bir daha yapayım deme. Kulu kulu adına sen nereden çıktın böyle? Seni korkuttun mu Somoya? Bakkat'ın huzursuz olduğunu gören Cim biraz kendine geldi. Neredeyse dostunun kalbini kıracaktı. Elbette hayır, seni çok uzaktan fark ettim. Buşmanlar boyları konusunda fazlasıyla hassaslardı. Ağaçlardan bile uzun görünüyorsun. Bu iltifat üzerine Bakkat'ın yüzü keyifle aydınlandı. Avın başından beri seni izliyordum. Ustaca bir takip ve temiz bir avdı Somoya. Ama bence etin icabına bakmak için genç bir kızın yardımından fazlasına ihtiyacım var. Kayanın üzerinden yere atladı. Louise'nin önünde durdu ve ellerini çırpıp eğilerek ona selam verdi. Ne diyor diye sordu Louise. seni selamladığını ve saçlarının gün ışığına benzediğini söylüyor dedeciğim. Sanırım az önce Afrika ismin verildi. Velanga, gün ışığının kızı.
Lütfen ona benim de onu selamladığımı ve onur duyduğumu söyle. Louise ona gülümseyince Bakkat neşeyle kıkırdadı.
Bakkat'ın sürekli yanında taşıdığı omzunda asılı bir baltası vardı. Diğer omzunda da yayı asılıydı. Yayını ve sadağını bir kenara bırakarak yardım etmek üzere hayvanın büyük vücuduna doğru ilerlerken baltasını kavradı.
Louise iki adamın çalışma hızına şaşıp kalmıştı. İkisi de üzerine düşen görevi çok iyi biliyor, hiç tereddüt etmeyip tartışmadan yapıyordu. Dirseklerine kadar kana bulanarak hayvanın bağırsaklarını ve midesini yarıktan çıkardılar. Bakkat şöyle bir göz attıktan sonra bağırsaklardan bir parça kesti, yarı sindirilmiş kalıntıları çıkarmak için bir kayanın üzerine çarptı. Sonra parçayı ağzına atıp keyifle çiğnemeye başladı. Üzerinden buharlar tüten karaciğeri çıkardıklarında Jim de ziyafete dahil oldu.
Louise dehşetle onlara bakıyordu. Ama o çiğ!
Siz de Hollanda'da çiğ ringa yersiniz diyen Jim ona karaciğerden kestiği parçayı uzattı.
Louise tam reddedecekti ki Jim'in bakışlarını gördü ve bunun bir meydan okuma olduğunu anladı. Yine de Bakkat'ın da kısık gözleri arasından gülümseyerek onu izlediğini fark edene dek hareket etmedi.
Ciğer parçasını aldı, cesaretini topladı ve ağzına attı. Midesinin kalktığını hissetti ama kendini zorlayarak çiğnemeye başladı. İlk şoktan sonra güçlü tat o kadar da kötü gelmiyordu. Yavaşça çiğneyip yuttu. Jim'in yüzündeki hayal kırıklığını görünce içini müthiş bir tatmin hissi sardı. Kanlı elinden bir parça daha aldı ve ağzına attı.
Bakkat kahkahalar atarak dirseğini Jim'in böğrüne gömdü. Başını keyifle sallıyor, elindeki hayali karaciğer parçalarını ağzına atarak daireler çiziyor, Jim'le dalga geçiyordu.
''Düşündüğünün yarısı kadar komik olsaydın'' dedi Jim asık suratla. ''Koysa'nın 50 kabilesinin en zeki adamı sen olurdun. Haydi artık işimize dönelim.''
Eti bölerek atlara yüklediler. Bakkat ıslak deriden bir çuval yapıp içine böbrekleri, bağırsakları ve karaciğeri koydu. Neredeyse kendi ağırlığındaki çuvalı sırtladı ve hızlı adımlarla yürümeye koyuldu.
Jim antilopun bir omzunu taşıyordu ve ağırlığı neredeyse dizlerini bükecekti.
Louise atların dizginlerini tutuyordu. Majuba'ya giden yolun son 2 kilometresini karanlıkta aldılar.
13. ayrımın sonu. Sayfa 129.